Ayrım 21.
Anneannesi ve Mike'la geçen lise yıllarından sonra üniversite öğrencisiyken kız arkadaşlarıyla paylaştığı ilk evi ve ardından tek başına yaşadığı, şimdi Teoman'la birlikte oturduğu evi düşününce Nisu'nun aslında annesiyle babasının evi terk ettikleri o yazdan beri yalnız yaşadığı söylenebilir. Çünkü ne Selen'le, ne Mike'la, ne de babasıyla düzenli bir ilişkisi olmuş, akşamlarını, gece ve sabahlarını bir başına geçirmiş, kararlarını kendisi vermiş, kabus, korku ve sıkıntılarını tek başına yaşamıştı. Şimdi Teoman'ın sıcak, dürüst ve heyecanlı elleri, gözleri, sesi ve yüreğiyle gelip yerleştiği hayatının tüm albenisine karşın zaman zaman yalnız kalmayı, sessizliğin gürültüsünü dinlemeyi, kimsesizliğin ıssızlığında yürümeyi özlüyordu Nisu. Bunu yanlış anlayacağından çekindiği için bu anlamda yalnızlığı tatmamış, içi kalabalık, kahkahası gürültülü, neşesi ve heyecanlarını bulaştıracak birine gereksinen Teoman'a hiç açılamıyordu. Son zamanlarda partiden ayrılmak ve Greenpeace tipinde gönüllü bir örgüt kurmak için kolları sıvayan Teoman zaten bambaşka bir boyutta yaşıyordu. Onun Yeşiller Partisi'nden ayrılma kararı kimi partilileri pek sevindirmiş, kimilerinin de yazık oldu yorumuna yol açmıştı. Ardından istifa edeceği söylenen birkaç önemli partilinin adı da Fısıltı Gazetesi'nde baş sayfasındaydı. Particilik yerine gönüllü örgütçülük yapmanın gerekliliği üzerine ateşli tartışmalar yaratan ve ardından özellikle gençlerden oluşan kalabalık bir grubu hareketlendiren Teoman, yeni grubun adını Green Hope, Yeşil Umut olarak lanse etmişti bile. Basında sık sık Green Hope örgütüyle ilgili haberler yer alıyor. Bilenler Teoman Ertan'ı artık sakalsız, bıyıksız ve gözlüksüz 4 derece miyop lens takıyordu. Fotoğraflarından tanımakta güçlük çekiyorlardı. Bütün bu değişiklikler hiç yaşlanmayacak bir yürekle iddialı bir maratonu koşarcasına yaşayan Teoman'ı daha da gençleştirmiş, yaşama sevincini çağıl çağıl çağlayarak çoğaltmıştı. Kimine göre onun anarşist ruhunu ateşleyen, böylesi köktenci bir devinime yol açan Nisu'ydu. Kimine göre Nisu olmasa da Teoman'ın vakti gelmişti. Sende bir tuhaflık var Nisu. Son zamanlarda durgunlaştın, dalgınsın. Teoman'ı tanımasan mutsuzsun diyeceğim. Çok çalışmaktan olmasın. Bana bak, sürmenaj falan. Rengin solgun, iştahın yok. Git dinlen biraz, ne olur ha? Kemer'de yapılacak 120 yataklı resort otelinin projesini tamamlayıp teslim eden Nisu, Hakan'ın ısrarları sonunda bir haftalık tatil yapmaya ikna olmuştu. Eve erken dönüp Teoman'a biraz yalnız kalmayı, yalnız bir tatile çıkmayı planladığını söylemek istemişti ama evde kimse yoktu. Uzun süredir ilk kez evde yalnız kalıyordu ve bunun tadını çıkarmak istedi. Önce bir duş yaptı ama duş yaparken Teoman'ı düşündüğünü ayrımsadı. Milan Kundera bir romanında Çek doktorların duş yaparken işediklerini yazmıştı Nil. Acaba Türkiye'li doktorlar da öyle mi yapıyor? Kanepeye uzanıp üzümlü kek yiyerek duvarları seyretmeyi denedi ama duvarlarda Teoman'ın annesinin evinden getirdiği Erol Akyavaş ve Hayati Misman resimlerine takıldı gözü. Yatak odasına geçti ve giyinmek için elbise dolabını açtı. Dolapta ilk olarak Teoman'ın kütüphaneye sığmadığı için buraya yığdığı kitapları ve üst üste dizilmiş olduğu halde dağınık görünen kazaklarını gördü. Yüzü koyun yatağa uzandı ve artık bu evde yalnız kalmasının olanaksız olduğunu anladı. Hüzünlendi ama keyif aldığını da gizleyemedi kendinden. Demek bu diye düşündü. Birbirini sevse ve iyi anlaşsa da bir kadınla bir erkeğin birbirine mahkumiyeti bu. Demek ki bu. Monogaminin en iyi örneği, en heyecanlısı ve en keyiflisi bu. Ayrı evlerde yaşayıp da birbirimize çok yakın olmamız olası değil ki Nil. Üstelik ben öyle steril ilişkilerle kadın erkek beraberliğine yeni bir boyut katılacağına inanmıyorum. Ben doya doya yaşamalıyım seni. Uyurken, yıkanırken, yemek pişirirken, kitap okurken yanımda olmalısın. Başka türlü seni kavrayamam, tanıyamam, sana dokunamam. Nehire Gömüç'ün buhara pilavını pişirirken bir elinde tahta kaşık, önünde komik bir önlük uzun uzun anlatmıştı Teoman. Bence öyle ayrı evler, ayrı yaşamlar ve arada bir yerde kesişen bir aşk yerine uzun hesaplaşmalara girmeden inanç, özen ve mutlaka aşka yaşanacak dopdolu, heyecanlı ama belki kısa ömürlü ilişkiler en sağlıklı olanıdır. Belki de bana en uygun olanı. Minsu'ya gülümseyerek sürdürdü lafını. Hem sonra biraz burçlara, fallara kulak versene kız. Sen akreple, ben yengeç, iki kabuklu yaratık. Bulduk birbirimizi diye biraz sevinsene. Ne diye kara kara düşünüp kadın erkek ilişkisi üzerine dertleniyorsun? Sevin, yaşa, yaşat. Yağlı elleriyle Nisu'yu okşamış, karşı çıkmalarını aldırmadan yemeğin altını kapatıp uzun sürecek öpüşmelerin yol gösterdiği tutkulu bir sevişmeye sürüklemişti onu. Mutluyum diye gülümsedi yattığı yatakta Nisu. Onunla mutluyum ama yine de bunca farklı olduğumuzu hissetmeme karşın çok farksız bir ilişki yaşamıyor muyuz? Bu evde artık yalnız kalamıyorum diye mırıldandı kendi kendine. Yatak Teoman kokuyordu. Derin, huzurlu bir uykudan uyandığında çoktan akşam ışıkları dolmuştu yatak odasına. Kendini iyi hissettiğini duyumsadı, uzun uzun gerindi. Önce giyindi, küçük bir yolculuk çantası hazırladı sonra. Birkaç tişört, iki bikini, bir etek, bir kazak. Hafif bir kahvaltı hazırladı, koyu bir kahve içti. Sandalyenin arkasına yaslanıp düşündü bir süre. Ardından bir kağıt, bir kalem alıp bir not yazdı. Teo, birkaç günlüğüne güneye gidiyorum. Tatil gibi bir şey. Yalnız kalmak, iç seslerimi dinlemek ve kendi kendime konuşmak gereksinmesi belki de. Sana telefon edeceğim, Nil. Notu Teoman'ın çalışma masasına bırakmak için eğildiğinde gördüğü şeyden büyülenmiş gibi kala kaldı. Bu, bir kırmızı daire içine çizilmiş iki yeşil susamuru başıydı. Susamurları başlarını birbirine uzatmış bir sırrı paylaşır gibi bakışıyorlardı. Resmin altında Green Hope Türkiye Yeşil Umut Örgütü 1990 yazıyordu. Yeni örgütünün logo eskizi olmalı diye düşündü Nisu. Uzun uzun seyretti resmi. Hayran olmuş bakışlarla öylece kaldı masanın başında. Öylece orada. Neden? Kalktı. Kendi dolabından bir tabaka aydın yer çıkarttı. Kendi masasının üzerine yaydı. Köşelerini tutturdu. Yeşil Umut örgütünün logosu olacak susamuru başlarını büyüterek çizdi aydın yeri. Kocaman iki susamuru kafası. Susamurlarından birini yeşile boyadı özenerek. İkinci susamuru için elinde yeşil kuru boya kalemi kararsız kaldı bir süre. Sanki ikinci susamurunun ne renk olduğunu bilmiyordu, çıkartamıyordu. Boya kalemini bıraktı sonra, ellerini karnının üzerinde birleştirdi, karnını sever gibi. Kendi kendine bir şeyler mırıldandı, aniden fırladı yerinden, çantasını aldı ve çıktı. Ev bomboş kaldı. Bomboş evin kapısında anahtar sesi duyuldu az sonra, Nisu geri dönmüştü. Masanın üzerine bıraktığı notu aldı, cebine koydu. Boyamadan bıraktığı ikinci susamurunun üzerine yeşil boya kalemiyle bir sözcük yazdı. Yüzünde çok ciddi bir ifade, hareketlerinde durgun bir kararlılık vardı. Yeniden çantasını alıp çıktı. Renksiz susamurunun üzerinde yeşil kalemle kocaman yeşil yazıyordu. Nasıl bitti? Zaman bir çizgi değil bir boyuttur. Tıpkı boşluğun boyutları gibi. Eğer boşluğu bükebilirseniz zamanı da bükebilirsiniz. Ve eğer ışıktan daha hızlı hareket edebiliyorsanız geçmişe yolculuk edebilir ve aynı anda iki yerde birden var olabilirsiniz. Paul Davies, Carl Sagan, John Gribbin ve Stephen Hawking'den esinlenerek Margaret Atwood. Bir adamın bütün sözcüklerle çığlığa döndüğünü duyuyorum, uyanıyorum, bir düş daha eksilmiş kafamda. Feyyaz Kayaca. Nisu Baran'ın bana bıraktığı dosya burada böylece bitti. Yanlış mı anladım, kağıtlarımı kaybettim diye dolanıp durdum ama hayır, hepsi buydu. Bir süre şaşkın baka kaldım. Sanki aldatılmıştım. Öyle ya, elinde roman olmasını istediği bir dosyayla çıkıp gelen kendisiydi. Sonra yazdıkları bir zaman örgüsü içinde akıp giden ve yazdıklarına bakılırsa aklı başında, en azından bir roman yazmaya yetecek kadar bir kadın vardı karşımda. Oysa bana bıraktığı dosya, içindekiler bir bütünlüğe erişmeden bitirilmiş, sanki yarım bırakılmış, belki de bana bir işaret vermek istenmişti. Ne yapacağımı bilmeden saatlerce oturdum dosyanın başında. İlk tepkim kurnazlık edip romanı böylece bitirmek isteği oldu. Şöyle yapacaktım. Sevgili okurlar, işte modern, kentli ve farklı bir genç kadının yaşamı. Buyurun, nasıl son olacağına siz karar verin. Doğrusu böyle bir son hayli ilginç olabilir diye de sevindim. Eşe dosta sorup onların tepkilerinden yararlanmak istediğimde kimi beğendi, kimi berbat buldu, kimi hiç tepki vermedi. Kitaplarımı kolay okunur buldukları için beğenmeyen eleştirmenlere sorduğumda ellerini ovuşturup aman ne orijinal olur dediler. Hemen vazgeçtim. Sonra kurnazlıktan cayıp akıllılık etmeye karar verdim. Bu kez de romanın sonunda Nilsu Baran'ı bir rüyadan uyandırıp aslında her şeyin bir düş olduğunu açıklayayım. Konuya bazı mistik öğeler katmak için uyanan kahramanımın cebinden bir ipucu çıkartayım diye düşündüm. Örneğin cebinden Metin Altıok'un kedili şiiri ya da bir su samuru resmi düşsün dedim. Okurlarıma sordum. Nasıl buldunuz finali? Siz de mi, yine mi diyerek burun bükenler, esprisiz ve kuru bulanlar oldu. Harika bir şok olur, mutlaka böyle bitirin diye ellerini ovuşturan aynı eleştirmenler sevincimi kursağımda bıraktılar. O zaman Nilsu Baran'ın bana bir işaret verdiğini varsayıp yollara düştüm. Tembelliğin alemi yoktu, sonuna kadar gitmeliydim. Nilsu Baran ve Selen Doran adında, bana verilen gerçek isimlerle elbette, birileri Mimarlar Odası'na kayıtlı değildi ve asla olmamıştı. Yeşiller Partisi'nde Teoman Ertan adında birini kimse tanımıyordu. Tabipler Odası'nda Baran soyadlı hiçbir doktor yoktu. Umutsuzluğa kapılmadım. Yer yarılıp bütün susamurları, anneleri, babaları, sevgilileri içine girse bile ben ve diğerlerinden birini bulacağıma inanıyordum. O kilit kişi ne geydi, ne yere gömüç. Herkes kaybolabilir, saklanabilir ya da bana şık tuzaklar kurabilirlerdi ama ne yere gömüç diye biri vardı ve edebiyat severler onun varlığını sevgiyle kucaklıyordu. Nehire Hanım'ın telefonunu bulmak için yayıncısını aradım. Önce isteğim reddedildi. Önüne gelen herkese verilen yazar telefon numaraları sonradan keyifsiz konuşmalara yol açabiliyormuş. Örneğin yazdığı kitaplarda ille de kendisinin anlatıldığını iddia eden bazı okurlar telif hakkı talep ederken özel hayatının ifşa edildiğine inanarak çok sinirlenen asabi insanlara da rastlanıyormuş. Adımı ve amacımı açıklayınca Nehire Gömüç'ün ev telefonunu edinebildim. Telefon ettiğimde gerçekten de Nilsu Baran'ın betimlediği sesle karşılaştım. Mesafeli, oldukça soğuk ama ilgili. Kendinden sonraki kuşağın kadın yazarlığını tanımak konusunda hassasiyetini vurgulayarak büyük nezaket gösteren Nehire Gömüç kendisiyle görüşmek istediğimi kabul etti. Bu satırları yazdıktan 40 gün, tam 40 gün önce Nehire Gömüç'ün Bebek'teki evine gittim. Elimde Nilsu Baran'ın bana bıraktığı o pırıl pırıl dosya, bir demek papatya, onu seviyormuş ya. Heyecandan tir tir titreyerek kapının zilini çaldı. Kapıyı açan Nehire Gömüç, Nilsu Baran'ın anlattığı NG'ye tıpatıp benziyordu. Orta yaşlı, hoş, alımlı, kendine güvenen, son derece kibar bir kadın. Mesafeli, serin, hatta soğuk. Fakat bu hali onu itici kılmaktan çok, özellikle kitaplarını okumuş insanların gözünde ona apayrı bir albeni katıyordu. En sevdiğim çiçekler, teşekkür ederim dedi, serin serin. İyi bir başlangıç diye düşündüm salona girerken. Salonda her şey, bütün eşyalar, kanepe, uyuyan kedi, bakımlı yeşil bitkiler, sehpadaki kavanozlar, her şey tamamen Nilsu Baran'ın betimlediği gibiydi. Tek şey hariç. Kanepede uyuyan kedinin cinsiyeti yazılanlara uymuyordu. Bu kedi dişiydi. üç renkli kedilerin dişi olduğunu ben de Nilsu Baran'ın babasından öğrenmiştim. Adı Nane olmalı bu hanım kızın dedim. Söze bir yerden başlamak gerekiyordu. Oltalı bir cümleyle başladım ben de. Efendim? Şaşırmıştı Nehir'e Gümüş. Kedinizin adı Nane olmalı diye yineledim. Benim kedim mi? Yüzüme baktı. Sanki bir şeyler arandı yüzümde. Dişi olduğu doğru ama adı Viking'dir. Sesi kuşku doluydu. Nane'yi dedi. Nane'yi bir kedi adı olarak düşünmeniz hayli ilginç. Evin arka odalarına açılan dar koridordan incecik bir müzik yayılıyordu salona. Tanıdık güzel bir saksofon sesi. Jean Garberek bu diye haykırdım. Sever misiniz dedi buz gibi bir sesle Nehir'e Gümüş. Şaşırma sırası bana gelmişti. Tam ağzımı açacaktım. İçeriden 40 yaşlarında uzun boylu, sakallı, tel çerçeve gözlüklü hoş bir adam gülümseyerek salona girdi. İlk bakışta sıcakkanlı, rahat ve neşeli bir insan izlemi veriyordu. Ben mi öyle sanmıştım? Adam gülümseyerek elimi sıktı. Elleri ılık ve samimiydi. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Cem. Nasılsınız? Cem? Oğlum Cem. 2 gün önce İstanbul'a döndü. Yıllardır yurt dışındaydı diye açıkladı Nehir'e Gümüş. Daha doğrusu iyice karıştırdı. Arkama yaslandım, derin bir soru kaldım. Nefes kesen bir oyunun başlamak üzere olduğunu hissediyordum. Ocağın altını kapattım ama biraz demlenmesi gerekir değil mi anne? Ah evet, en az yarım saat kadar. Adının Cem olduğunu söyleyen, hiç inanmamıştım tabii. Adam neşe ve enerjisini dalga dalga çevresine yayarak bana döndü. Annemin buhara pilavı meşhurdur. Tam gününe denk geldiniz. Mutlaka tatmalısınız. Tabii ya, buhara pilavından haberim var. Öyle mi? Diye yeniden şaşırdı Nege. Bunu pek az kişi ancak çok yakınlarım bilirler oysa. Artık kozlarımı açmak vakti gelmişti. Bridge'de Grand Slam yapacak birinin keyfiyle ağzımı açtım. Nilsu Baran'dan öğrendim. Kimden? Diye haykırdı Nehir'e Gümüş. Sesi bir çığlık gibi uçtu ve duvarlara çarpıp parçalandı. Nilsu Baran dedim biraz çekinerek bu kez. Arkadaşınız Cahide Hanım'ın oğlu Teoman'ın genç sevgilisi. Derin bir sessizlik aramıza düşmüş güçlü bir bomba gibi patladı. Sessizlikten kulaklarım uyuştu. Sanırım biraz suçluluk duygusuyla içimi doldur. Oturduğu koltukta iğne batmışçasına dimdik dikilen Nehir'e Gümüş azarlar gibi sordu. Nereden tanıyorsunuz bu insanları siz? Rengi solmuş, canı sıkılmıştı. Hay Allah, ne yaptım ben? Nehir'e Gümüş'ün oğlu Cem olduğunu iddia eden adam ayağa kalkıp ona doğru eğildi. İyi misiniz anne? Size su getireyim mi? Uçarcasına mutfağa gitti. Salonda yalnız kaldığımızda NG fısıldayarak sordu. Kimsiniz siz? Niçin buradasınız? Ne istiyorsunuz benden? Kendimi öyle suçlu, öyle berbat hissettim ki hemen o evi terk etmek, çabucak kaçmak geldi içimden. Beni en çok rahatsız eden, saygı duyduğum bir yazarın huzurunu kaçırmış olmamdı. O sırada elinde su bardağıyla mutfaktan gelip annesine şefkatle su ikram eden oğul, yüreğimi burkan bakışlarla onu izliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bakın, sizleri üzmek istemedim fakat elimdeki tek ipucu sizsiniz ve ben bu düğümü çözmek zorundayım